Ayrım 19.
Bir hünerli, marifetli kız ki el işi kağıtlarından süsler yapar, krepon kağıtlarından güller, karanfiller yapar, floş denilen iplik kağıtlarından ayet levhaları, çerçeveler yapar, hiç boş durmaz. O küçücük odasını durmadan siler, süpürür, süsler durur. Kız mutludur, hiçbir yakınması yoktur, tatlıcıya bağlıdır. Çünkü tatlıcı öyle bakarmış, öyle iyi bakarmış ki karısına bir dediğini iki ettirmezmiş, taparmış. Bitişiğimizdeki odaya bir bıçakçıyla karısı oturuyor. Adam Süleymaniye Camisi'nin altında, arka sokaktaki dükkanlardan birinde bıçak yapıyor, keser yapıyor. Onlar taşınınca o odayı da biz kiraladık. Kız kardeşimle ben o odada yatıyoruz. Koca oda boş, yataklarımızdan başka bir şey yok. Anılarım üstüne. İnsanın bütün içtenliğiyle anılarını yazması bile olanaksız. Bir takım konuları istediğim halde gereğince açıklayamadım. Kimisini üstü kapalı, belli belirsiz geçiştirdim. Çünkü bu yazdıklarımın başkalarını, özellikle sevdiklerimi incitmesini istemiyorum. Yalnız kendimi ilgilendiren konularda bütünüyle özden davrandığımı bilmelisiniz. Ama her insanın yaşamında, hele başkalarıyla ilişik konularda biraz gizli yanlar kalacaktır. Gördün mü Müslüman evladını? Evimizin bitişiğinde bir mescit yıkıntısı, bir de türbe var. Yangından sonra mescidin taş duvarlarıyla bir de minaresi kalmış. Minare de ha yıkıldı ha yıkılacak. Bu yarı yıkık minareye her sabah, her ikindi, her akşam ve her yatsı bir delikanlı çıkar, ezan okur. Adı Fevzi'dir. Fevzi, Davutpaşa Ortaokulu'nun son sınıfında öğrenci olduğu için bu yıkık minareden yalnız öğle ezanlarını okuyamaz. Ama cuma günleri okul tatil olduğundan öğle ezanlarını da okur. Fevzi yalnız ezan okumakla kalmaz. O mescit yıkıntısının içini her gün süpürür, temizler. Bahçesine de öyle özene bezene bakar ki o bahçe bir sevimli park olmuştur. Yani Fevzi kendisini bu yıkıntı mescide adamıştır. Babam evimizin hemen yanında ezan okunmasından çok memnundur. Fevzi için gördün mü Müslüman evladını der. Onu çok sever. Fevzi de büyüklerine çok saygılıdır. Onu bütün mahalleli çok sever. Terbiyeli bir çocuk. Sesi güzel, ezan okur, Kur'an okur. Hiçbir kötü huyu görülmemiş, duymamıştır. Babam sık sık Fevzi'yi evimize çağırır. Fevzi'nin kardeşi Hamdi, Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nin 3. sınıfındadır. Bitişiğimizdeki mescidin bahçesinde türbeler vardır. Bu türbelerde her gece şıkır şıkır elektrikler yanar. Bunları yakan Fevzi'dir. Babam çok beğenir. Gördün mü Müslüman evladını? Der. Bir akşam üzeri mescidin bahçesinde Fevzi ağabeyleyiz. Hava kararıyor. Fevzi abi eline uzun bir sırık aldı. Sırığın ucunda uzunca bir tel var. Telin ucu çengel yapılmış. Duvara çıktı. Bu teli o sırıkla sokaktan geçen elektrik telinin üstüne taktı. Ne yapıyorsun Fevzi abi dedim. Şimdi görürsün dedi. Ucunu çengelleştirdiği uzun teli sırıkla sokaktan geçen elektrik teline birleştirdikten sonra indi duvardan. Mezarların üstündeki elektrik lambalarını duyları içinde çevirip sıkıştırdı. Lambalar yandı. Türbe ışıl ışıl, lambalar şıkır şıkır. Fevzi ağabey her akşam hava kararırken bu anlattığım biçimde sokaktan geçen kentin elektrik telinden kaçak cereyan alarak türbenin lambalarını ısıtır. Sabah erkenden sabah ezanını okumaya gelince de bu lambaları söndürür. O teli de çeker ki kimse görmesin, bir belediye memuru, elektrik tahsildarı filan. Babam her gece pencereden bakar türbenin ışıklarına, her yatsı ezanını dinler. Gördün mü Müslüman evladını der. Fevzi ağabey kaçak elektrik alıyor diye o zaman benim de kınadığım yoktu. Üstelik değer de veriyordum. Neler de biliyordu. Nasıl bu telle lambaları yakabiliyordu? Fevzi abi, biz fizik okuyoruz. Elektrik dersi de öğreniyoruz, diyordu. Beni okula göndermediklerine göre bu bilgileri hiç öğrenemeyecektim. Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi. Bir yıkık mescide bitişik evde oturduğumuz, yanı başımızdaki minareden de ezan okunduğu için babam mutluydu. Annem pencereden ilerlere doğru bakar ama o mezarlığın olduğu yana hiç bakmazdı. Bu mezarlıktan, servilerden içim kararıyor derdi. Annemin hastalığı gittikçe artıyordu. Sık sık hastanelere gidip doktorlara muayene oluyordu. Halsizdi, iştahsızdı. Çok günler yataktan kalkamıyordu. Babam benim de o yarı yıkık minareden ezan okumamı isterdi. Annem minare yıkılacak diye oraya çıkmamı istemezdi. Birkaç kez ben de Fevzi ağabeyle çıktım minareye, ezan okudum. Fevzi ağabey bizim eve gelir, ders çalışırdı ara sıra. Kitaplarına özenerek, imrenerek bakardım. Çok güzel resimler yapardı. Onun resim defterine resim yapışını hayranlıkla seyrederdim. Önüne su dolu bir bardak koyar, bunun tıpkısını kağıda çizerdi. Bardağın bütün gölgeleri, ışıkları, suyun ışıklı yansıması olduğu gibi kağıda geçerdi. Ondan görerek ben de resim yapmaya başladım. Bu etki bende sonraları eksilmedi, daha da arttı. Okula başlayınca ben ressam olacağım diye tutturacaktım. Oysa hiç ressam görmemiştim. Ailemizde böyle bir meslek ne görülmüş ne duyulmuştu. Yıllar sonra subay çıkacağım ama Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidip resim öğrenmeye çalışacağım. Bunlar hep Fevzi ağabeyin geçmişteki etkisi. Fevzi ağabey bana 2'de 1, sen neden mektebe gitmiyorsun diye soruyor. Babam göndermiyor ki. Hamdi'nin mektebi buraya yakın. Sen de git. Ben de o mektepten mezun oldum. Nasıl gideyim? Ben sana öğretirim, yol gösteririm. Hem sen çok şeyler biliyorsun. Bir istida yazalım, imtihan edilmeni iste, gir imtihana, şehadetname bile alırsın. İptidai mektebini bitirenler senin kadar bilmiyorlar ki. Buna en çok sevinen annem Fevziye. İmtihana sokarlar mı diye soruyor. Sokarlar teyze. İptidai mektebi şehadetnamesi verirler mi? Verirler teyze. Sonra şehadetnameyi alınca benim gittiğim Davutpaşa Mektebi'ne yazdırtırız. Annem de ben de öyle seviniyoruz ki. Şimdi tatil, mektepler açılsın, kayıtlar başlasın, ben bir istida yazarım. Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi Süleymaniye Camii'nin arkasında. Tahtakale'ye inen yokuşun başında. Her fırsat buldukça gizli gizli gidiyorum oraya. Uzaktan okulun pencerelerine bakıyorum. Bahçesinde dönüp dolanıp duruyorum. Bir gün bu okulun kapısından girebilecek miyim? Kuru Çeşme'de bir anne. Fevzi ağabeyle kardeşi Hamdi oturduğumuz evin az aşağısında köşe basındaki 2 katlı ahşap evde oturuyorlar. Ebe Hanım'ın evi diyorlar oraya. Ebe Hanım'la kız kardeşi evlerinden pek dışarı çıkmayan kocasız 2 kadın. Ya ikisi de yaşlanmış kız ya da kocaları ölmüş. Bu 2 kadın Fevzi ile Hamdi'nin halaları. Ne Fevzi ağabey ne de Hamdi hiç annelerinden babalarından söz açmazlar. Bir cuma günüydü. Fevzi abi ile Hamdi bana annelerinin evine gideceklerini söylediler. Ben de onlarla gider miyim? Birlikte gezmiş olurduk. Gelirim dedim. Sabahtı. Çıktık yola. Üçümüzde de para yok. Uzak mı? Diye sordum. Öğleye kadar döneriz dedi Fevzi ağabey. Fevzi ağabeye hem güvenim hem de saygım vardı. Benden 2 yaş büyük olan Hamdi anlatıyordu. Babaları yoktu, ölmüştü. Anneleri Kuru Çeşme'de bir evde oturuyordu. Galiba evlenmiş. Bunu Hamdi'ye söylemek istemiyordu. Halaları onların anneleriyle görüşüp konuşmalarını istemiyordu. Bu yüzden gizlice gidiyorlardı annelerine. Halalarının haberi yoktu. Süleymaniye neresi, Kuru Çeşme neresi? Git git yol bitmez. Galata Köprüsü, Karaköy, Tophane, Fındıklı, Ortaköy. Yollarda oyalanarak, oynayarak, eğlenerek gidiyoruz. Üçümüz de çok yorulduk. Hamdi diyor ki, her gidişimizde annem bize para verir. Dönüşte paramız olacak. Tramvaya bineriz. Tramvayla döneceğiz umuduyla arada bir hızlanıyoruz. Annemi görmeye geldiğimizi kimseye söyleme mahallede, olur mu? Söylemem. Kuru Çeşme'ye geldik. Ama nasıl geldik? Bitmişiz. Kömür deposunun karşısında bir aralık sokak var. O sokağın başında sen burada bekle, biz şimdi geliriz dediler. O ara sokağa girdiler. Bekliyorum, bekliyorum. Gelen yok. Ben şimdi ne yapsam? Oturdum kaldırım taşına. Karnım iyice acıkmış. Hamdi, annem para verir demişti. Dönüşte simit alırız demişti. Bir gelseler, orada bir çeşme var. Gidip su içiyorum. Oturuyorum, kalkıyorum, geziyorum, gelmiyorlar. Neden sonra çıktılar o ara sokaktan? Üçümüz yan yana yürüyoruz. Konuşmuyorlar. Suratları asılmış. Döndük, gidiyoruz. Tramvay durağını geçtik. Gidiyoruz. Ortaköy'e geldik, gidiyoruz. Simit almayacak mıyız? Susuyorlar. Tramvaya binmeyecek miyiz? Susuyorlar. 2 kardeşin müthiş bir dramları var. Anneleri evde mi yoktu? Yoksa para mı vermedi? Daha da kötü bir şey mi oldu? Geç kaldığımız için halalarından mı korkuyorlar? Ne diyecekler? Neredeydik diyecekler halalarına? Evet, bir dramları var ama açılmıyorlar. Çocukların dramları yalnız kendilerinindir. Beşiktaş'a gelince yeniden neşemiz yerine geldi. Gülüyoruz Hamdi. Ayakkabı vurdu ayağımı diyor. Benim de çorabımın yaması ayağımı vuruyor. Fevzi abi bizi oyalamak için neşelendirmeye çalışıyor. Oturuyoruz bir yerlerde. Hadi çocuklar çok geç kaldık. Hamdi haylaz biri olan. Tramvaya atlayalım, biletçi gelince kaçarız diyor. Ben hiç tramvaya atlamamıştım ki. Fevzi abi olmaz hadi yürüyün diyor. Yoruldum abi. Ha gayret. Acıktım abi. Yürü yürü. Bir zaman somurtuyoruz, hiç konuşmuyoruz. Sonra yine bir oyun tutturup yol boyunca güle oynaya gidiyoruz. Karaköy'e geldik. Peki şimdi ne olacak? O zaman hem Galata Köprüsü'nden hem Unkapanı Köprüsü'nden, şimdiki Atatürk Köprüsü, parayla geçilirdi. Köprünün iki başında, iki geçişinde gri önlüklü, boyunlarında sarı madenden bir kutu asılı bulunan köprü memurları dikili durur, para almadan kimseyi köprüden geçirmezlerdi. Parasız geçmek isteyenleri yakalarına yapışır, ite kaka sürükleyerek köprüden çıkarırlardı. Aman bu adamlar ne de ödevsever kişilerdi. Yalvarmak yakarmak taş yüreklerini yumuşatamazdı. Köprü parası diye ayrı bir para vardı, 20 paralık. Daha doğrusu jeton kelimesi daha dilimize girmediğinden, yerine kelimemiz de olmadığından köprü geçme jetonuna köprü parası denilirdi. 20 para değerinde her yerde geçerdi. Parası olmayanlar hızla koşarak köprücülerden kaçıp kurtulmak istese, bu köprücülerden ikisi üçü birden arkasından koşar, bazen köprünün ta öbür başında yakalar, adamı köprünün o başından bu başına geri getirip köprüden dışarı atarlardı. Gelişte Fevzi abi köprü paralarımızı vermişti. Dönüş için yalnız iki tane köprü parası vardı. Hamdi, sen tramvaya atla bakalım. Tam virajda köprü biletçilerini geçince inersin tramvaydan. Bütün yol boyunca yoruldum, tramvaya asılalım, tramvaya atlayalım diyen Hamdi, ben atlayamam tramvaya dedi. Oysa hiç tramvaya atlamamışmış. Üçümüz birden sokulduk köprü biletçisine. Ben yürüdüm önden. İki biletçinin arasından geçerken arkadaki Fevzi abi, ben de dedi. Hamdi de arkamdan süzüldü. İki köprü parasıyla üç kişi geçiverdik. Hava kararmaya başlayınca beni de bir korkudur aldı. Anneme ne söyleyecektim şimdi ben? Bir de babam gelmişse eve. Şeyhülislam kapısına geldiğimiz zaman iyice hava kararmıştı. Ürkek girdim evin kapısından. Çekine çekine çıktım merdiveni. Odamızın kapısını açtım. Annem yatıyor. Kapıdan girer girmez, Fevzi abiyle beraberdim anne dedim. Durdum kapı ağzında. Babam daha gelmemişti eve. Bir sapık zenci. Fevzi abi Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi Müdürlüğü'ne benim ağzımdan sınava sokulmamı dileyen dilekçeyi yazdı. Kendim götürüp verdim müdür beye. Çok heyecanlıydım. 6 vesikalık fotoğraf, aşı kağıdı istiyorlardı. O zamana dek çok küçükken çekilmiş olanı saymazsak ilk resim çektirecektim. Müezzinin kızı Emine'nin bir kız kardeşi vardı. Güzel bir kızdı. Belki de bütün kızlar bana güzel görünmeye başlamıştı o yaşta. O kız ortaokula gidiyordu. Beni fotoğrafçıya götürecekti. Annem yeni elbisemi giydirdi, boyun bağımı da taktı. Kızla birlikte çıktık evden. Tiryaki Hasan Paşa'dan en sağa saptık. Şimdiki üniversite kitaplarının olduğu yerden geçiyoruz. Orada köşede bir polis kulübesi var. Nokta ya da polis noktası denirdi. Bu kulübe her zaman boştur. İçinde polis bulunmaz. Polis kulübesinin önünden geçiyorduk. İçeride bir zenci var. Kopkoyu, kara, iri bir zenci. Oturmuş kulübenin içine, pantolonun bütün düğmelerini çözmüş, açmış önünü, eli önünde, soluyor boyuna. Belli ki terbiyesiz bir şey, hiç bilmediğim bir şey. Fincan iriliğindeki gözlerinin akı fıldır fıldır. Sarhoş galiba, saldırdı saldıracak. Sokakta kimsecikler yok. Yüreğim küt küt atıyor. Yanımda kız olmasa kaçardım ama kızın yanında kaçmak ayıp. Hem sonra kaçarsam zenci arkamdan koşacakmış gibi geliyor. İkimiz de hızlı hızlı yürüyoruz, hızlı hızlı. Beyazıt'a geldik, daldık kalabalığa. Kız soruyor bana, ne yapıyordu o adam? Bilmem. Gerçekten bilmiyor muydum? Aa, sahi bilmiyor musun? Gülüyor. O zamanın moda olan kelimelerden biri de moda kelimesi. Devrim Türkiye'sinin her yanında modaya uymuş insanlar var. Her sokaktaki tabelalardan birkaçında moda yazılı. Moda terzihanesi, moda perükar salonu, perükar berber demek. Moda kıraathanesi. Biz de moda fotoğrafhanesine giriyoruz. Artezyen kuyusu. Çok, çok heyecanlıyım. O gün sınava gireceğim, sınavda alacağım sonuca göre hangi sınıfta öğrenci olacağım belli olacak. Erkenden uyanmışım, yıkanmışım. Kahvaltı ederken lokmalar boğazımda diziliyor. Annem giydiriyor, sevip öpüyor. Ben dua ediyorum sana oğlum, hadi güle güle. Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nin kapısı önünde birçok çocuk var. Hepsi de ya annesi ya babası elinden tutup getirmiş. Ben yalnızım. Bir gariplik çöküyor içime. Çocukların uğultuları içinde başım dönerek taş basamaklardan çıkıyorum. Müdür beyin kapısına vuruyorum. Gir. Müdür beyin karşısındayım. Müdür bey 5 tane, 10 tane, 20 tane, 100 tane oluyor. Müdür beyler havada fırıl fırıl dönüyorlar. Bir fırıldak, fırıldağın uçlarında birçok müdür beyler dönüp duruyorlar. Düşeceğim. Ne var? İmtihan için geldim efendim. Bugün gelmemi söylemiştiniz. Zekai Bey'i gör. Çıkıyorum. Zekai Bey, Zekai Bey, kim Zekai Bey, nerededir Zekai Bey, Zekai Bey, Zekai Bey, birisi muallimler odasında diyor. Zekai Bey'i buluyorum. Efendim beni müdür bey gönderdi, imtihan olacağım. Ha, sen misin o? Dilekçem önünde. Öğretmenler odasından 3 öğretmen var. Biri sarıklı. Bir kıraat kitabı, okuma kitabı. Açıyorlar. Oku. Okuyorum, gürül gürül. Benim için çok kolay. Başka bir sayfa açıyorlar. Okuyorum. 5. sınıf kitabından bir sayfa açıyorlar. Okuyorum. Yaz bakalım. Onlar söylüyor, ben yazıyorum. Ben yazdıkça daha zor yazılabilecek şeyler söylüyorlar. Yazıyorum. Şaşırdıklarını anlatan biçimde birbirlerine bakarak dudaklarını büzdüklerini gözümün ucuyla görüyorum. Sarıklı hoca önüme Kur'an'ı açıyor. Tecvid okuyorum. Aferin, aferin. Kur'an'ın ortalarından bir sayfa açıyor. Bilgiçlik taslayacağım ya, iyi ezberimde olan bir yer olduğundan Kur'an'a bakmadan ezbere okuyorum. Sarıklı hoca hayret, hayret diyor. Öğretmenlerden biri bir cümle yazdırıyor. Bu cümlenin faili, öznesi. Hangisi? Söylüyorum. Fiili? Söylüyorum. Bu fiilin sigası, çekimi. Mazi, şuhudi, müfret, gaib. Mişli geçmiş, tekil üçüncü şahıs. Pek çok şaşırıyorlar. Öğretmenlerden biri koşup dışarıdan başka öğretmenleri, müdürü çağırıyor. Bir şeyler fısıldaşıyorlar. Müdür bey soruyor, öğretmenler soruyor. Mükemmel sarf ve nahiv biliyor efendim. Fevkalade. Kur'an okusun da dinleyin. Tebarekeyi biliyor musun? Biliyorum efendim. Başlıyorum okumaya. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tecvid de biliyorsun sen. Biliyorum efendim. Siyer-i Enbiya'da okudun mu? Siyer-i Enbiya, peygamberler tarihi demektir. Okudum efendim. Hendek gazvesini anlat oğlum. Anlatıyorum. Allah Allah, maşallah. Fısıldaşıyorlar. Hesaptan da soralım. Soruyorlar. Ben bildikçe şaşıyorlar. Daha zor soruyorlar. Hendeseden de soralım. Kaidesinin kutru 5 santim ve yüksekliği de 10 santim olan üstüvanenin hacmi nedir? Aradan 40 yıl geçmiş. Sordukları sorular elbette aklında değil ama bunlar gibi işte. Şehadetname vermeliyiz diyor biri. Şımarıyorum. Ben Fransızca da okudum efendim. Fransızca mı? Evet. Zekai Bey. Tabiat tetkiki, doğa bilim. Dersinden de bir sual soralım diyor. Tabiat tetkiki mi? Ben öyle bir şey hiç duymamıştım. 40 yıl geçti aradan ama o soru hala aklımda. Hiç unutamıyorum. Artezyeni anlat oğlum. Artezyen nedir? Artezyen mi? Hiç duymamışım. Susuyorum. 2. soru da aklımda. Havanın terkibi nedir? Ne demek havanın terkibi? Susuyorum. Coğrafyadan soruyorlar. Bilmiyorum. Tarihten soruyorlar. Bilmiyorum. O denli önemli şeyleri bilip de bu denli küçük şeyleri bilmemiş olmamada daha çok şaşırıyorlar. Galip amcam bana artezyeni, havanın terkibini öğretmemiş ki. Neredeyse ağlayacağım. Öğretmenlerle müdür de üzülüyor. 10 yaşındayım. Yaşıma göre 3. sınıfa girmem gerekli. Beni 3. sınıfa alıyorlar. Öyle mutluyum. Öyle mutluyum ki artık ben de okul çocuğuyum. Artık ben de öğrenciyim. Bir gün Haseki yokuşundan çıkarken annem koluma girip "Doktor ol Emi oğlum, doktor ol da beni iyi et." demişti. Okuyacağım, doktor olacağım, annemi iyi edeceğim. Süleymaniye Camisi'nin avlusuna giriyorum, koca avlu. Caminin dış basamaklarına oturup ağlıyorum. Ağlıyorum sevincimden. Anılarım üstüne. O zaman hükümet mektebi denilen ortaokula girmek, öğrenci olmak benim yaşamımda çok önemli bir dönemdir. Devrim bütünüyle yüzeyde kalmış, halkçı bir tutum göstermemiş, kökel yöntemleri uygulayamamış olduğu halde yine de biçimsel olarak gereksiz aşırılıklar da göstermiştir. Örneğin o zamana dek ilkokullar ünlü tarihi kişilerin adlarıyla adlandırılırken, Cumhuriyet bir tarihten kopuş sanılarak okulların adları kaldırılmış, bütün ilkokullar sayılanmıştır. İstanbul'un her okulu bir sayı almıştır. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu da İstanbul 7. İlkokulu olmuştur. Ben 7. İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Anılarımın ilk bölümünü burada bitirirken biraz açıklamada bulunmak istiyorum.